Ayrım 32, Havaalanı, Arthur Haley, sayfa 360. 9. Kısım. Sımsıkı kapalı uçağın içinde patlama çok şiddetli oldu. Dev bir çekiç tarafından indirilmiş müthiş bir darbe ve ardından fışkıran alevler. Patlama merkezinde bulunan D.O. Guerrero o an ölüverdi. Bir saniye önce yaşıyordu. Bir sonraki saniye ondan geriye kanlı parçalar kalmıştı. Guerrero'ya dolayısıyla da patlama merkezine en yakın kişi olan Gwen Megan, bombanın soluğunu olduğu gibi yüzünde ve göğsünde hissetti. Aynı anda uçağın gövdesinin kaplaması yırtıldı, boşalma da patlama kadar korkunç ve ani oldu. O ana kadar içeriği dolduran basınçlı hava bir kasırga gücüyle açılan deliğe saldırdı ve solunumu güçleştiren atmosfere dağıldı gitti. Uçağın başından kuyruğuna doğru kopkoyu bir toz sürüklendi ve sıkıca bağlı bulunmayan ne varsa, gazete, yemek tepsisi, şişe, el çantası, giysi önüne katıp sürdü. Perdeler uçup gitti. İç kapılar, pilot yerinin mutfağın ve tuvaletleri menteşelerinden sökülüp birer saman çöpü gibi sürüklendi. Bu uçuşan şeyler yolcuların birçoğunu yaraladı. Kemerlerini çözen herkes kendilerini sürükleyebilecek olan bu dev soluğa karşı koymak için ellerinden geldiğince tutunuyorlardı. Yolcuların oturduğu yerin iki yanında ve her koltuk dizisinin üzerindeki kapaklar açıldı. Bir lastik boruyla ana oksijen deposuna bağlanan oksijen maskeleri ortaya çıktı. Birden havanın emişi azaldı ama tatlı sıcaklık yerini korkunç bir soğuğa bırakmıştı bir de. Jet motorlarıyla rüzgarın gürültüsü kulakları sağır edecek gibiydi. Geçitte bir koltuğun arkalığına yapışan Demarest güçlükle bağırabildi. Oksijen çabuk! Kendisi de hemen bu sözlerin ardından en yakın oksijen maskesine yapıştı. Yetiştirilişi ve tecrübesi sayesinde olup biteni hemen anlamıştı. Uçağın içinde basınç dışındaki seviyeye düşmüştü. Oysa oksijeni iyice azalan bu havada insan vücudu yaşayamazdı. Yolcuların kendilerini toplayıp hemen oksijen maskelerini takabilmeleri için 15 saniyeleri kalıyordu. İlk 5 saniyenin sonunda duyusal algıları ve düşünme yetenekleri iyice azalmıştı. Sonraki 5 saniye içinde bir çeşit iyimserlik, oksijeni gereksiz görmelerine yol açabilirdi. Sonra sıra hareketsizlik ve baygınlığa gelecekti. Dişlerini sıkan Demarest hızla düşünüyordu. İkinci bir uyarıda bulunacak 2-3 metre ötesinde ölü ya da ölüm halinde olan Gwen'i düşünecek zamanı yoktu. Şu an en önemli şey pilot yerine dönüp uçağı kurtarmakta Harris'e yardımcı olmaktı. Kurtarma imkanı kalmışsa tabii. Derin soluklar alırken pilot yerine kadar ulaşmanın yollarını düşünmeye koyuldu. Her koltuk dizisinin üstünde 4 oksijen maskesi asılıydı. Yolcu başına bir maske ve fazladan. Geçitte kalabilecek adam için yedek bir maske. Demarest'in kaptığı da bu yedek maskelerden biriydi. Ama maskesinin borusu yer değiştirmesine imkan vermeyecek kadar kısaydı. Pilot yerine varmak istiyorsa her türlü hareket kolaylığı sağlayacak, bağlı bulunmayan bir maskeden yararlanması gerekliydi. Daha ileride birinci sınıf bölmesinin yakınında taşınabilir 2 oksijen tüpünün bir filede durduğunu biliyordu. Oraya varabilirse tüplerden biri bile yolun geri kalan bölümünü almasına fırsat verirdi. Bir koltuk dizisinden öbürüne ilerlemeye başladı. İlerledikçe de yedek maskelerden birini bırakıyor, diğerini alıyordu. İki dizi ötede maskelerin dördü de kullanılmaktaydı. Biri genç kız olan 3 büyük ve annesinin dizlerinde yatan bir bebek vardı o koltuklarda. Maskeyi bebeğin yüzüne bastıran genç kızdı. Demarest geçidin öbür yanına döndü. Borusunun ucunda sarkan boş bir maske görünce kendininkini bırakıp onu kaparak ağzına yapıştırdı. Öne doğru yürüyüşüne devam etmek üzereyken zorlu bir sarsıntıyla yana yatan uçak dikine inmeye koyuldu. Demarest az kaldı devriliyordu. Bir mucize sonucu ayakta kalabilmeyi başardı. Şimdilik hiçbir şey yapamayacağını biliyordu. Olayların birkaç dakika içindeki gelişimi iki unsura bağlıydı. Patlama sonucu uçakta meydana gelen zararın büyüklüğüne ve şu sıra kumanda yerinde tek başına mücadele eden Harris'in ustalığına. Pilot yerindekilerin bir şeyden haberleri olmadığı için sarsıntı orada daha da zorlu olmuştu. Gwen Megan ile Mrs. Quonset'in ardından Demarest'e gidince kaptan pilot Harris ile yardımcısı Jordan'ın içeride olup bitenleri öğrenme olanakları kalmamıştı. Dolayısıyla patlama ve hemen ardından gelen aynı şiddetteki basınç azalması ikisini de gafil avlamıştı. Yine de durumu anlamakta gecikmemişlerdi. Uçağın kuyruk bölümü gibi pilot yeri de sökülüp giden kapının boşluğundan hemen içeri dolan yoğun bir toz bulutuyla kaplanmıştı. Bağlı bulunmayan her şey içeri doğru sürüklendi. Yardımcı pilotun masası üzerindeki uyarıcı kesik kesik çalmaya koyuldu. Pilot koltuklarının üzerinde sarı ampuller yandı. İki işaretin de anlamı aynıydı. Uçağın içindeki basınç tehlikeli bir şekilde azalıyordu. Sonra toz bulutunun yerine hafif buz gibi bir sis aldı. Harris kulaklarında devamlı bir acı duyuyor, kulak zarları patlayacak gibi geriliyordu. Ama durmadan geliştirilen hazırlık çalışmaları ve yılların verdiği tecrübeyle hemen harekete geçmeyi bildi. Gösterdiği tepki hemen olduğu kadar içgüdüseldi. Yerde yapılan uçuş deneylerinde çeşitli kazalarla, yani motor arızaları, yangın, fırtınanın yol açtığı sarsıntılar, yıldırım, elektrik kesilmesi gibi, karşılaşan pilotlar bunların hepsiyle başa çıkmayı öğreniyorlardı. Akılları başlarından gitmeden, duraklamadan, değerli saniyeler yitirmeden. Özellikle yetiştirilmeleri de uçağı yeryüzünün en emin taşıtlarından biri haline getiriyordu. Tecrübeli bir pilot olan Harris hemen gerekli kararları alacak durumdaydı. Basıncın birden azalması karşısında kesinlikle uyulacak bir kural vardı. Mürettebat her şeyden önce kendini düşünecekti. Demarest'in yaptığı da buydu. Harris'le Jordan'ın yapacakları da. Bir kere oksijen maskelerini yolculardan bile önce takmalıydılar. Sonra düşünme yeteneğini yitirmeyeceklerinden emin, durumu bilerek yapacakları şeyleri kararlaştırabilirlerdi. Her koltuğun ardında tavana bir oksijen maskesi asılmıştı. Defalarca yaptığı hareketi bir kez daha tekrarlayan Harris, radyo kulaklıklarını çıkarıp kolunu uzattı, bir çengel çekti, oksijen maskesini alıp yüzüne bastırdı. Maskede ana oksijen deposuna bağlanan bir borudan başka bir de mikrofon vardı. Kulaklıkları takmadan duyabilmek için Harris tam tepesindeki hoparlöre bağlı bulunan mekanizmayı çevirdi. Ardındaki Jordan da hemen aynı şeyleri yaptı. Sonra yine içgüdüsel bir hareketle sağ elini uzatan Harris, 4 jet motorunun da hızını kesti. Uçak yavaşladı. Harris uçağı daha da yavaşlatmak için sol eliyle hava frenlerinin kolunu çekti. Jordan da uyarıcıyı susturmuştu. İki adam şimdiye kadar içgüdüleriyle hareket etmişlerdi. Artık ilk kararı almak gerekiyordu. Her şeyden önce alçalmak zorunluydu. Yani şimdi bulundukları 28 bin ayak yükseklikten, yani 8500 metreden 5 kilometre kadar aşağıya, atmosfer yoğunluğunun yolcular ve mürettebatın oksijene başvurmadan soluk alabileceklerini sağladığı yere. Harris'in çözümlemek zorunda olduğu sorun birkaç sözcükle özetlenebilirdi. Ağır ağır mı, yoksa dikine mi inmeli? 2 yıl önce ani basınç değişikliklerinde yapılacak şeyler kesinlikle ortaya konmuştu. Hemen dikine inişi başlatmak gerekiyordu. Yalnız bir kere bu her yönüyle kurallara uygun manevra felaketle sonuçlanmış, kademeli bir inişle belki kurtarılması sağlanacak olan uçak havada parçalanmıştı. Onun için şimdi pilotlar uyarılıyorlardı. Önce uçakta meydana gelen sakatlığı anlamak gerekir. Sakatlık çok büyükse dikine iniş durumu ağırlaştırabilir. O zaman kademeli bir iniş seçilmelidir. Bu çözüm yolu da bir takım tehlikeler ortaya koyuyordu. Harris hepsinin farkındaydı. Hiç kuşkusuz altın posta yapısal bir sakatlığa uğramıştı. Basıncın birden azalması bunu ortaya koyuyordu. Üstelik basıncın azalmasından önceki patlama, bir dakikadan öncesinde kalmıştı, bir takım arızalara yol açmıştı herhalde. Başka koşullarda Harris uçaktaki sakatlığın ölçüsünü anlamak için Jordan'ı arkaya gönderebilirdi. Ama Demarest içeride bulunduğuna göre Jordan yerinde oturmalıydı. Yine de uçağın sakatlığı ne olursa olsun başka bir unsur çok daha büyük öncelik kazanıyordu. Uçağın dışında hava sıcaklığı -50 dereceydi. Pilot yerinde hüküm süren dondurucu soğuğa bakılırsa içerinin sıcaklığı da dışarıdan pek farklı olmamalıydı. Böyle bir soğukta kimse birkaç dakikadan fazla yaşayamazdı. En az tehlikeli çözüm yolu hangisiydi acaba? %100 donarak ölmek mi yoksa dikine iniş tehlikesini göze almak mı? Harris saniyenin onda biri kadar durakladı. İç telefonla Jordan hava kontrol merkezine uyarın dedi. Dikine inişe geçiyoruz. Aynı zamanda sağa doğru keskin bir dönüş yapıp iniş takımlarını çıkardı. Bu ilk dönüş iki amaç güdüyordu. Kemerlerini bağlamayan ya da ayakta kalan yolcular merkez kaç kuvvetin etkisiyle bulundukları yere yapışacaklardı. Halbuki hemen inişe geçerse hepsi tavana yapışıvereceklerdi. Üstelik bu dönüş uçağı o ana kadar izlediği hava koridorundan ve altından geçen uçaklardan uzaklaştırmış olacaktı. Aslında bunun doğruluğundan da kesinlikle emin değildi ya. İniş takımları çıkınca uçağın hızı daha da kesilecekti. Dolayısıyla dikine iniş daha sert olacaktı. Harris hoparlörde ilk tehlike işaretini veren Jordan'ın sesini duyuyordu. Mayday, mayday, dipnot mayday havacılıkta denizcilerin SOS'in yerini tutan imdat işareti. Trans-Amerika iki sefer sayıda uçağı patlama ve ani bir basınç azalması var. Dikine iniyoruz. Direksiyonu sonuna kadar iten Harris omuzunun üstünden seslendi. 10.000 ayakta durma izni isteyin. Jordan söyleneni yaptı. Harris başparmağının tesiriyle radar vericisinin frekansını 77'ye geçirdi. Tehlike işaretiydi bu. Yerde bütün ekranlar üzerinde uçağın yankısı çiftleşecek, hem altın postun kimliğini hem de tehlikeli durumunu ortaya koyacaktı. Şimdiden hızla yükseklik kaybetmeye koyulmuşlardı. Yüksekliği gösteren ibre zembereyi çılgına dönmüş bir saati andırmaktaydı. 26.000 ayak, 24.000, 23.000. Pilot yerindeki araçlara bakılırsa dakikada 8.000 ayak alçalmaktaydılar. Toronto Kontrol Merkezi gönderdikleri mesaja karşılık verdi. Altınız boşaltılmıştır. İlk fırsatta ne yapmak istediğinizi bildirin. Sizden gelecek haberleri bekliyoruz. Şimdi Harris dönüşü tamamlamış, dikine inişe geçmişti. Soğuğu düşünecek zamanı yoktu. Çabuk inmeyi başarabilirlerse bir kurtulma olanakları kalıyordu. Uçağın parçalanmaması şartıyla. Harris şimdiden bazı kumanda araçlarının karşılık vermediğini görüyordu. Yön değişikliği sağlayan dümen ağırlaşmıştı. Dengeleme araçları hepten takılmıştı. 21.000 ayak, 19.000. Patlamanın kuyruğa zarar verdiği anlaşılıyordu. Bu zarar ne ölçüdeydi? Bir dakika sonra, hayır 50 saniye, uçağı doğrulttuğunda anlayacaklardı. İşte uçağın en çok zorlanacağı andı o an. Eğer o sıra hayati parçalardan biri koparsa düşmeye devam edeceklerdi. Harris'in yardıma gerçekten ihtiyacı vardı ama yanındaki yardımcı koltuğu boştu. Jordan'dan yardımına gelmesini isteyemeyecek kadar geç kalmıştı. Üstelik ikinci pilotun da yapacak birçok işi vardı. Hava deliklerini kapamak, eldeki bütün ısıtma araçlarını harekete geçirmek, motorlara giden yakıtın kesilip kesilmediğini devamlı denetlemek, yangın işaretlerini kollamak gibi. 18.000 ayak, 17.000. 14.000'de Harris uçağı düzenlemeye başlayacaktı. 10.000 ayakta dengeleneceği umuduyla. 15.000, 14.000, şimdi dikine ineşten hafifçe sıyrılma. Dümenler iyice kasılmıştı ama şimdiden biraz oynatılabiliyordu. Harris bütün gücüyle direksiyonu kendine doğru çekti, iniş hafifliyordu. 12.000, inişi yavaşlatmalı. 11.000, 10.000, 10.000 tamam. Uçak doğrulmuştu. Her zamanki gibi yatay uçuyordu. Bu yükseklikte hava soluk alıp vermeyi sağlamaktaydı. Oksijensiz bile oturulabilirdi. Dışarının sıcaklığını gösteren termometre -5'teydi. Pek sıcak sayılmazdı ama yükseklerdeki öldürücü soğukla da kıyaslanamazdı. Dikine iniş topu topu 2,5 dakika sürmüştü. Tepesindeki hoparlör işlemeye başladı. Toronto'dan Trans-Amerika iki sefer sayılı uçağı neredesiniz? 10.000 ayakta dengeyi sağladı. 270 rotasına devam ediyoruz. Yapısal sakatlıklar var uçakta. Ölçüsünü henüz anlayamadık. Hava durumuyla Toronto, Detroit ve Lincoln International havaalanlarının ne halde olduklarını öğrenmek istiyoruz. Böyle büyük yaralar almış, felakete yol açabilecek bir inişe geçmiş uçağı ancak kazalara karşı özel hazırlıkları da bulunan söz konusu alanlar karşılayabilirdi. Anlaşıldı dedi Toronto, 5 dakika sonra gerekli bütün bilgileri vereceğiz. Vernon Demarest kapının kalıntılarını aşarak koltuğuna geçti. Uçağı yönetebileceğinize inanıyor musunuz? Şimdilik öyle gibi diye omurdandı Harris. Kuyruk kopmazsa kurtulmamız mümkün. Her ne kadar yön veren dümen bozulma belirtileri gösteriyor. Denge sağlayan araçlar bozulmuş bulunuyorsa da. Geride ne oldu? Biri çatapat mı attı? Onun gibi bir şey. Koca bir delik açıldı. Ölçecek zamanı bulamadım. Herkes yanındakinin kayıtsızlığının bir numara olduğunu biliyordu. Harris uçağı daha iyi dengelemek ve düz bir çizgi üzerinde ilerletmek için çaba harcıyordu hep. Yine de çok iyi plandı Vernon dedi. Yürüyebilirdi. Tabii hem de nasıl. Demarest Jordan'a seslendi. Turist sınıfa dönün. Yaranın boyutlarını anlayıp iç telefonla bana bildirin. Sonra yolcularla meşgul olun. Kaç yaralı olduğunu ve yaraların ağırlık ölçüsünü bilmeliyiz. Ve ilk kez bu korkunç şeyi düşünebilmek cesaretini buluyordu. Gwen'in ne durumda olduğunu anlayın. Toronto merkezi Harris'in istediği bilgileri verdi. Toronto havalimanı yine kapalıydı. Bütün pistler karla dolmuş, buzlarla kaplanmıştı. Detroit de seferlere kapatılmıştı. Ama altın post ille de inmek isterse 3 sayılı pistin solundan kar temizleyiciler çekilebilir ve uçak oraya konabilirdi. Bu uçuş pisti 15-20 santimlik bir kar tabakasıyla örtülüydü. Kar tabakasının da altında buz vardı. Lincoln International'da ise şimdilik kapalı bulunan 3-0'ın dışındaki pistler temizlenmişti. Görüş 1500 metre, rüzgar kuzeybatıdan, saatte 50 kilometre hızla aralıklı esmekteydi. ''Yakıt boşaltmak niyetinde değilim.'' dedi Harris. Demarest bakışıyla bu kararı onayladığını belirtti. Harris'in neden bu karara vardığı açıktı. İniş çok güç olacaktı. Özellikle Roma'ya kadar gitmelerini sağlayacak yakıtın yol açtığı ağırlıkla. Yine de içinde bulundukları durumda yakıt boşaltmak onları daha büyük tehlikelerle karşı karşıya getirebilirdi. Patlama uçağın gerisinde elektrik kontağına yol açmış, iki maddenin sürtünmesine sebep olmuştu. Tam şu sıra kıvılcımlar çıkıyordu belki. Havadaki uçak yakıt bırakırsa bazen ateş yumağı haline gelmesi için bir tek kıvılcım yeterdi. İki pilot bu gerçeği iyice anlamışlardı. Yangın tehlikesini uzaklaştırıp zorlu bir inişi göze almak daha doğruydu. Aynı zamanda da bu çaresiz kaldıklarında ancak en yakınlarındaki büyük alan Detroit'e konabilecekleri anlamına geliyordu. Ağır uçak büyük hızla yere konduğunda mümkün olduğu kadar uzun bir uçuş pisti ve rahatça fren yapma olanağı gerekliydi. Oysa Detroit'in en uzun pisti olan 3 hem buz hem de kar kaplı, yani böyle bir iniş için en uygunsuz koşullar içindeydi. Yine en büyük güvenliği Lincoln International sağlıyordu. Ancak oranın da önemli bir sakıncası vardı. Lincoln en az 1 saatlik uzaklıktaydı. Saatte 470 kilometre hızla gidiyorlardı şimdi. Bu hız büyük yüksekliklerde vardıkları hızın çok altındaydı. Harris ise yeni arızalara yol açmamak için bu hızın ötesine geçmekten çekiniyordu. Ne yazık ki bu aklı başında tedbirin de bir takım sakıncaları vardı. Uzun süre fırtınanın üstüne giden uçak şimdi çalkantının göbeğine düşmüş, amansızca sarsılıp duruyordu. Aslında bütün mesele tek bir soruda toplanmaktaydı. Altın post bir saat daha havada kalabilecek miydi? Bu sorunun cevabını kesinlikle vermek imkansızdı. Patlama ancak 5 dakika önce meydana gelmişti çünkü. Hava kontrol merkezinin sesi yeniden duyuldu. Transamerika 2 niyetinizi söyleyin. Demarest cevap yerine arızanın boyutlarını henüz anlayamadıklarından Detroit'te yol istedi. Henüz karar vermemişlerdi. Birkaç dakika sonra bildireceklerdi vardıkları kararı. Anlaşıldı Transamerika 2. Detroit kar temizleyicilerin 3 sayılı pistin sol kesiminden çekildiğini bildiriyor. Mecburi iniş için hazırlıklara başlayacaklar. Arkadan iç telefonun zili duyuldu. Yine Demarest cevap verdi. Jordan uçağın arkasından arıyor, rüzgarın uğultusunda sesini duyurmak için haykırıyordu. Arka kapının hemen gerisinde aşağı yukarı 2 metre genişliğinde bir delik var. Mutlaka tuvaletler yok olmuş gibi. Bunun dışında gördüğüm kadarıyla büyük bir sakatlık yok. Yön veren dümene kumanda etmeyi sağlayan mekanizma parça parça ama önemli kablolara bir şey olmamış. Uçağın dengesini sağlayan araçta bir şey görüyor musunuz? Denge sağlayan aracın kaplaması delinmiş, işleme işi bundan ileri geliyor herhalde. Havada uçan kalıntılardan ileri geldiği anlaşılan birkaç delik ve yarık görüyorum ayrıca. Ama bir şey kopmamış. Patlamanın dev soluğu içeriden çok dışarı çıkmış anlaşılan. Yine talihimiz varmış diye omurdandı Demirer. Sizce bir saat daha havada kalabilir miyiz? Uçağın dayanacağını sanıyorum ama aynı şeyi yolcular için söyleyemem. Kaç yaralı var? Henüz bilmiyorum. Bana söylediğinizi yaptım ve önce uçağın durumunu inceledim ama yolcuların durumu pek parlak değil gibi. Demarest emret, orada kalın. Elinizden geleni yapın. Soracağı soru karşılığında alacağı cevaptan çekinerek durakladı. Güven'i gördünüz mü? Güven'in uçakta olup olmadığını bile bilmiyordu. Belki uçağın dışına sürüklenip gitmişti. Aynı şey bir kere daha görülmüş, açılan deliğin yakınındaki hostes uçuvermişti. Uçakta olsa bile patlamanın en yakınında bulunan kişi Güven'di. Jordan'ın cevabı da hiç ferahlatıcı değildi. Güven burada ama korkarım çok ağır yaralı. Uçakta 3 doktor var, şu sıra Güven ve diğer yaralılara bakıyorlar. İlk fırsatta gelip durumu anlatacağım. Demarest telefonu kapadı. Kendisine kişisel kaydılara dalma hakkını tanımıyordu. Şimdilik uçağın güvendiğinden başka şeyi düşünmemeliydi. Harris'e dönüp yardımcı pilotun raporunu özetledi. 32. ayrımın sonu. Sayfa 371.